Ayrım 5.
Oy kullanma yetkisini nasıl bir kanıyla yalnız yüksek halk tabakasına tanıdığını Titus Livius ile Halikarnaslı Denis'ten öğreniyoruz. Dipnot: Titus Livius İsa'dan önce 59'da Padova'da doğup İsa'dan sonra 17 yılında ölen Latin tarihçisi. Dekadlar adı altında bir tarih kitabı yazmıştır. Halikarnaslı Augustus'la aynı çağda yaşamış olan Denis, Antikite Romen, Roma'nın eski çağları üzerine bilgi adında bir kitap yazmıştır. Romalıları 6 sınıf meydana getiren 193 santuriye bölmüştü. Sayısı çok az olan zenginleri ilk santurilere, sayısı daha çok olan az zenginleri müteakip santurilere koymuştu. Fakir fukarayı da son santuriye bırakmıştı. Her santurinin ise yalnız bir oyu olduğundan oy kullanma hakkı böylece kişilerden ziyade olanaklara ve servete verilmiş oluyordu. Dipnot: Santuri, Romalılarda askeri, siyasi ve idari bölüm. Her santuride 100 vatandaş bulunurdu. Solon, Atinalıları 4 sınıfa ayırmıştı. Dipnot: Solon, İsa'dan önce 640'da doğup 558'de ölen Atinalı hukukçu. 7 Yunan bilgesinden biri. Atinalıların vatanseverliğini kuvvetlendirmiş, yoksul vatandaşların vergilerini hafifletmiş, böylece sitede bir düzen kurmuş ve devlete daha liberal bir anayasa vermiştir. Demokratik bir kafa ile işe koyulan Solon, bunu seçecek olanları değil, seçilecek olanları belirtmek için yapmıştı. Seçim hakkını bütün vatandaşlara tanımış, bu 4 sınıfın her birinden yargıçların seçilmesini, yüksek devlet memurlarınınsa yalnız hali vakti yerinde vatandaşların teşkil ettiği ilk 3 sınıftan seçilmesini istemişti. Nasıl ki oy kullanma hakkı olanların bölünmesi, Cumhuriyet'in temel kanunlarından biri ise, bu oyu verme tarzı da yine Cumhuriyet'in temel kanunlarından biridir. Kurayla seçim demokrasinin özelliğinden doğar, oyla seçim de aristokrasinin özelliği icabıdır. Kura kimseye zarar vermeyen bir seçim tarzıdır, her vatandaşa vatanına hizmet etmek gibi akla yatkın bir umut verir. Ama aslında kusurludur bu seçim usulü. İşte büyük kanun adamları bu kusuru ortadan kaldırmak için adeta yarışırcasına çalışmışlardır. Atina'da Solon, bütün askeri görevlere tayinin oylama ile yapılmasını, senatörlerle yargıçların kurayla seçilmesini kabul ettirmişti. Büyük masrafları gerektiren sivil memuriyetlerin seçim yoluyla verilmesini, ötekilerin kurayla verilmesini istemişti. Ama kura yoluyla seçimi de bir düzene koymak için yalnız o işe istekli olanlar arasında bir seçim yapılabileceğini ortaya atmış, seçilenin yargıçlar tarafından bir incelemeye tabi tutulmasını, her yargıcın o kişi hakkındaki kanılarını serbestçe söylemesini şart koşmuştur. Böylece aynı zamanda hem kura hem seçim usulü uygulanmış oluyordu. Memuriyet süresi bittikten sonra da seçilmiş olan kişinin yaptığı işler hakkında yeniden bir yargılanmaya tabi tutulması gerekirdi. Bundan ötürü de yetkisiz kişiler adlarının kuraya katılanların adları arasında bulunmasından çekinirlerdi. Oy pusulasının veriliş tarzını tespit eden kanun da demokrasinin temel kanunlarından biridir. Seçimlerin açık ya da gizli oyla yapılması ise büyük bir problemdir. Cicero, Roma Cumhuriyeti'nin son zamanlarında oylama işini gizli kılan kanunların bu cumhuriyetin yıkılışının başlıca nedenlerinden olduğunu söylüyor. Dipnot: Cicero, Marcus Tullius, İsa'dan önce 106'da doğup 43'te ölen Romalı hatip. Vere karşı Sicilyalıları korumuş, konsül olmuş ve Catilina'nın çevirdiği entrikayı açığa vurup onunla işbirliği edenleri öldürtmüştür. Kendisi de sonradan Antonius'un adamları tarafından öldürülmüştür. Birçok eser yazmışsa da en güzel ve en önemli eseri mektuplarıdır. Çeşitli cumhuriyetlerde bu işin çeşitli şekillerde uygulandığını bildiğimiz için bizim bu konudaki düşüncemiz şöyle olacak. Halk oyunu kullandığı zaman bu işin açık olarak yapılması gerekir. Bu uygulama tarzını demokrasinin temel kanunu olarak görmek şarttır. aşağı halk tabakası aydın kişiler tarafından aydınlatılmalı ve bazı kimselerin ağırbaşlılığı sayesinde disiplin altına alınmalıdır. Roma Cumhuriyeti'nde ise gizli oylama usulü kabul edildiği için her şey bozulmuş, her gün biraz daha yıkılan bir milleti de aydınlatmak mümkün olamamıştır. Ama aristokratik bir rejimde soylular, demokratik bir rejimde senato üyeleri oylarını kullandıkları zaman kulis faaliyetlerini önlemek maksadıyla oylama usulü ne kadar gizli olursa o kadar iyidir. Kulis faaliyeti senatoda tehlikelidir, soylular topluluğunda da tehlikelidir. Ama halk arasında tabiatı icabı zaten duygularıyla hareket eden halk arasında kulis faaliyeti tehlikeli olamaz. Hükümet işlerine katılmadığı devletlerde halk kendi işinde olduğu gibi tıpkı bir aktör edasıyla kızışabilir. Bir cumhuriyetin felaketi orada entrikanın bulunmamasındandır. Bu da halkın parayla baştan çıkarıldığı zaman vuku bulan şeylerdendir. Bakarsınız ağırbaşlı bir hal almış, paraya düşkünlüğü artmış ama işle ilgisi kesilmiştir. Hükümetin icraatına yapılan tekliflere aldırış etmez, kendisine verilecek olan parayı rahat rahat bekler. Yalnız milletin kanun yapması da demokratik rejimin temel kanunlarından biridir. Bununla beraber senatonun kanun yapmasını gerektiren bin bir fırsat ortaya çıkar. Hatta bir kanunun kabulünden önce denenmesi de çok yerinde bir hareket olur. Bu konuda gerek Roma'nın gerekse Atina'nın anayasalarında isabetli görüşler vardır. Senatonun kararları bir yıl süreyle kanun yerine geçerdi oralarda. Bu kararlar ancak milletin iradesiyle kanunlaşırdı. Konu 3. Soylular hükümetinin özelliğiyle ilgili kanunlar üzerine. Dipnot: Montesquieu için soylular hükümetinin en güzel örneği Venedik Cumhuriyeti'dir. Soylular hükümetinde egemenlik belli sayıda kişilerin elindedir. Kanunları yapan, yürütülmesini sağlayan bunlardır. Saltanat idaresinde hükümdar için tebaane ise, soylular idaresinde de milletin geri kalan kısmı bunlar için odur. Kura yoluyla seçim olmamalı böyle bir hükümette. Sakıncaları olur da ondan. Gerçekten de insanları aralarında farklar gözeterek küçültecek şekilde sınıflandırmış olan bir hükümette kurayla seçim yapılsa bile bu seçilen kişinin daha çok tiksinti uyandırmasından başka bir işe yaramaz. Bu durumda halkın çekemediği memur değil doğrudan doğruya soylunun kendisidir. Soyluların sayısı çok olunca soylular heyetinin üzerinde durup karar veremeyeceği işleri düzenlemek ve hakkında karar vereceği işleri hazırlamak için bir senato gerekir. Bu durumda aristokrasinin senatoda, demokrasinin soylular heyetinde olduğu, halkınsa hiçbir yerde olmadığı söylenebilir. Soylular hükümetinde dolaylı bir yoldan giderek halkı bu değersiz durumdan kurtarmak çok mutlu bir şey olurdu. Mesela Cenova'da büyük ölçüde halkın ileri gelenleri tarafından idare edilmekte olan Saint George Bankası, halkın belli bir ölçüde hükümete iştirakini sağlamaktadır. Bahis konusu ülkenin refah ve saadeti de bundan ileri gelmektedir. Senatörlerin senatoda bulunmayan herhangi bir üyeye vekalet etmeleri doğru olmaz. Aksi takdirde kötüye kullanmaların ardı arkası kesilmez. İlk zamanlarda bir çeşit aristokrasiyle idare edilen Roma'da senato açılan üyeliklere kendiliğinden üye seçemezdi. Yeni senatörler sansörler tarafından tayin edilirdi. Bir cumhuriyette herhangi bir vatandaşa birdenbire verilen aşırı derecede yetki, saltanat idaresini hatta saltanat idaresinden daha fazlasını meydana getirir. Çünkü saltanat idaresinde kanunlar esas teşkilattan alınmış ya da ona göre ayarlanmıştır. Hükümet ilkesi hükümdarı bir takım kayıtlar altına alır ama cumhuriyette herhangi bir vatandaş kendisine aşırı derecede yetki verdirirse, bu yetkinin meydana getireceği kötüye kullanmalar daha büyük olur. Çünkü böyle bir şeyi göz önünde bulundurmamış olan kanunların o vatandaşı gerektiği zaman durdurmak için hiçbir yetkisi olamaz. Bu kuralın istisnası yalnız yapısı bakımından devlet, aşırı derecede yetkisi olan bir kişiye ihtiyaç gösterdiği zaman varit olabilir. Diktatörleriyle Roma hükümeti, devlet engizitörleriyle Venedik hükümeti işte böyleydi. Bu çeşit iradeler korkunçtur. Eninde sonunda milletin özgürlüğüne kavuşmasına sebep olur. Dipnot, Engizisyon 1. Napolyon zamanına kadar İtalya'da devam etmiştir. Venedik'te devletin Engizisyonu resmi baskı organı olarak kullandığı anlaşılıyor. Peki ama nasıl olmuş da bu iki cumhuriyette aynı idare şekli böyle bu derece ayrılıklar göstermiş? Roma kendi aristokrasi kalıntılarını halka karşı savunmaya çalıştı. Venedik ise aristokrasi rejimini soylulara karşı korumak için devlet engizitörlerini kullandı da ondan. Bundan ötürü de Roma'da diktatörlük çok kısa sürdü. Halk şu ya da bu amaçla değil, şiddet ve heyecanla işe giriştiğinden bu çeşit idarenin göz kamaştırıcı faaliyetlerde bulunması gerekiyordu. Çünkü bahis konusu olan şey halkı cezalandırmak değil, sadece ürkütmekti. Bundan başka diktatörlüğün tek bir iş için ihdas edilmesi, yalnız bu işle ilgili olarak da kendisine sınırsız bir yetki tanınması gerekiyordu. Çünkü bu idare şeklinin öteden beri beklenmedik bir iş için ihdas edilmesi bir adet haline almıştı. Venedik'te ise aksine devamlı bir idare gerekti. Amaçlar böyle bir idarede ele alınır, yine böyle bir idarededir ki bir kişinin tutkusu da birçok ailelerin tutkusu oluverir. Gizli bir idare gerek çünkü cezalandırılacak suçlar içinden pazarlıklı kişiler tarafından sessiz sedasız bir şekilde tasarlanır. Bu idarenin genel bir engizisyonu olmalı çünkü görevi sadece bilinen kötülükleri durdurmak değil, bilinmeyen kötülükleri de önlemektir. Nihayet böyle bir idare şüphelendiği suçların intikamını almak için de kurulmuştur. Birinci idare şekli ise suçlara karşı, hatta itiraf edilen suçlara karşı cezadan çok tehdit kullanırdı. Hangi idare şeklinde olursa olsun yetkinin büyüklüğünü süresinin kısalığıyla telafi etmek gerek. Bu konuda kanun yapanların çoğunun tespit ettiği süre bir yıldır. Daha uzun bir süre tehlikeli olabilir. Daha kısası da olayların özelliğine aykırı düşer. Kendi aile işlerini böyle kısa bir süre içinde kim idare etmek isterdi? Ragusa'da Cumhurbaşkanı her ay, öteki memurlar her hafta değişirdi. Saray amiri ise her gün değişirdi. Bu gibi durumlar ancak küçük ülkelerde ufak tefek memurları kolaylıkla baştan çıkarabilecek nüfus sahibi kimselerin bulunduğu küçük ülkelerde olabilir. Soylular hükümetinde bazen halkın idareye iştirak etmeyen bölümü öylesine küçük, öylesine zavallıdır ki idareyi ellerinde bulunduran bu sınıfı ezmeyi akıllarından bile geçirmezler. İşte o zaman soylular hükümeti en iyi şeklini bulmuştur. Örneğin Antipatros, Atina'da 2000 drahmisi olmayan kimseyi oy kullanma hakkından yoksun ettiği zaman hayal edilebilecek en iyi soylular hükümetini kurmuş oldu. Dipnot, Antipatros, İsa'dan önce 397'de doğup 317'de ölen Makedonyalı komutan. İskender'in yardımcılarından biri. İskender seferdeyken Makedonya'yı yönetmiş, İskender'in ölümünden sonra da baş kaldıran Atinalıları Kranon'da yenmiştir. Çünkü böyle bir para öylesine az bir para sayılırdı ki çok az kişiyi oy kullanma hakkından yoksun etmiş, sitede az çok itibarı olan kimseye de dokunmamıştı. Şu halde soylu aileler mümkün olduğu kadar halka yaklaşmamalı. Soylu idare demokrasiye ne kadar yaklaşırsa o kadar mükemmel olur. Saltanat idaresine yaklaştıkça da aksine mükemmelliğinden kaybeder. Bütün bunların en kötüsü halkın idare edilen kısmını idare edenlerin medeni kölesi haline koyanıdır. Polonya'yı örnek olarak gösterebiliriz. Burada köylüler soyluların kölesidir. Konu 4. Saltanat hükümetinin özelliğiyle ilgili kanunlar üzerine. Aracılık eden, bağımlı olan ve buyruk altında bulunan kuvvetler, saltanat hükümetinin yani temel kanunlar vasıtasıyla bir kişinin yönettiği hükümetin içeriğini oluşturur. Aracılık eden, bağımlı olan ve buyruk altında bulunan kuvvetler dedim. Gerçekten de öyle, saltanat idaresinde hükümdar her çeşit siyasi ve medeni kuvvetin tek kaynağıdır. Bu temel kanunlar söz konusu kuvvetlerin aksamasını sağlayacak ara kanalları zorunlu olarak gerektirir. Çünkü devlette yalnız bir kişinin bir anlık idaresinden, gelip geçici isteklerinden başka bir şey olmazsa, ortada istikrar diye bir şey, dolayısıyla temel kanun diye bir şey kalmaz. Aracılık eden ve bağımlı olan en tabii kuvvet soylu sınıfının kuvvetidir. Kuvvet adeta hükümdar olmazsa soylu sınıfı olmaz, soylu sınıfı olmazsa hükümdar olmaz. Temel sözüne dayanan saltanat idaresinin özüne girmiş gibidir. Aksi halde ortada saltanat idaresi değil istibdat idaresi kalır. Avrupa'da bazı ülkelerde adaleti senyörlerin elinden almayı düşünen kimseler var. Bunlar İngiltere parlamentosunun yaptığını aynen yapmak istediklerinin farkında değiller. Saltanatla idare edilen bir ülkede senyörlerin, papazların, soyluların ve şehirlerin ayrıcalıklarını ortadan kaldırın. Çok geçmeden ya halkçı bir devletle ya da istibdatla idare edilen bir devletle karşılaşırsınız. Dipnot, burada bahis konusu olan Fransa'dır. Kendi topraklarında senyörlerin yargılama yetkisi vardı. Avrupa'da büyük bir devletin mahkemeleri yüzyıllardan beri senyörlerin babadan kalma yargılama haklarıyla papaz sınıfının yargılama haklarını durmadan zedeliyorlar. Böyle bu kadar akıllı uslu yargıçları yermek niyetinde değiliz. Ama devlet yapısının bunun sonunda ne derece değişeceğini sizin takdirinize bırakıyoruz. Papaz sınıfının ayrıcalıklarına karşı cephe almayı aklımdan bile geçirmedim. Ama bu sınıfa tanınan yargılama hakkının tam ve kesin olarak belirtilmesini isterdim. Söz konusu olan böyle bir hakkın tanınması yerinde bir hareket midir değil midir, onu anlamak değil, tanınıp tanınmadığını, ülkenin kanunlarından bir bölümünü teşkil edip etmediğini, her tarafta nispi olup olmadığını anlamaktır. Bağımsız bilinen iki kuvvet arasında şartların karşılıklı olması gerekir mi, gerekmez mi? İyi bir vatandaş için hükümdarın adaletini ya da bu adaletin öteden beri kendine çizdiği sınırları savunmak aynı şey olur mu, olmaz mı? İşte bizim anlamak istediğimiz şey bundan ibaret. Bir cumhuriyette papaz sınıfının kuvveti ne kadar tehlikeliyse saltanat hükümetinde, bilhassa istibdada doğru yönelen bir saltanat hükümetinde de o kadar faydalıdır. Keyfi idareyi önleyen böyle bir kuvvet olmasaydı, kanunlarını yitirdikleri günden beri İspanya ile Portekiz'in hali ne olurdu? Başka bir engel olmadıkça en iyi engel budur. Çünkü istibdat hükümeti insanoğluna öyle korkunç kötülükler eder ki, bizzat bu kötülükleri önleyen bir kötülük bir iyilik haline alır. Nasıl ki yeryüzünü baştan başa kaplamak ister gibi görünen denizi, kıyılardaki otlarla çakıl taşları durdurursa, yetkileri sınırsız gibi görünen hükümdarlar da böyle küçük engeller karşısında dururlar. Tabii gururlarını sızlanmalarla yalvarıp yakarmalara boyun eğdirirler. İngilizler özgürlüğü tam manasıyla geliştirmek için saltanat idaresinde bulunan kuvvetlerin hepsini ortadan kaldırdılar. Bu özgürlüğü korumakta yerden göğe kadar hakları var. Çünkü günün birinde bu özgürlüğü yitirirlerse, yeryüzünün köle halinde yaşayan milletlerinden biri, hatta en kötüsü olurlar. Law, Cumhuriyet idaresinin de saltanat idaresinin de yapısını bilmediğinden, Avrupa'da gelmiş geçmiş istibdat idarelerinin en büyüklerinden birinin kurucusu olmuştur. Dipnot, John Law, 1671'de Edinburgh'da doğup, 1729'da ölen İskoçyalı maliyeci. Fransız maliyesinde yenilikler meydana getirmiş, Hindistan şirketini kurmuş, Rejans zamanında da yepyeni bir bankacılık sistemi kurmak istemişse de bu sistem tam bir fiyasko ile son bulmuştur. Alışılmamış, duyulmamış bunca sert değişikliklere sebep olması yetmiyormuş gibi, üstelik ara sınıfları ortadan kaldırmak, siyasi heyetleri de yok etmek istiyordu. Hayal mahsulü ödemelerle saltanat idaresini yıkıyor, anayasayı bizzat satın almak istiyormuş gibi görünüyordu. Saltanat hükümetinde ara sınıfların bulunması kâfi gelmez. Birçok kanunun bulunması da gerek. Bu kanunlar yapıldıkları zaman millete yayımlayan, unutuldukları zaman da millete hatırlatan siyasi heyetlerin elinde bulunur. Soyluların aslında bilgisiz oluşu, dikkatsizliği, sivil idareyi küçümsemesi, tozların içinde gömülü kalan kanunları durmadan meydana çıkartacak bir heyetin bulunmasını gerektirir. Hükümdarın danışma kurulu bu iş için uygun düşmez. Özelliği itibariyle bu heyet temel kanunların korunmasını sağlayan bir heyet değil, kanunları uygulayan hükümdarın gelip geçici iradesinin koruyuculuğunu yapan bir heyettir. Bundan başka kralın danışma kurulu da durmadan değişir, devamlı değildir. Üye sayısı da fazla olamaz. Aşırı bir şekilde milletin güvenini de kazanamaz. Şu halde kritik anlarda milleti aydınlatamayacağı gibi sözünü de geçiremez. Temel kanunların bulunmadığı müstebit devletlerde ise kanun koruyuculuğu edecek bir heyet de yoktur. Bu gibi ülkelerde dinin bunca kuvvetli olması da işte bundan ileri gelir. Çünkü din bir çeşit kanun koruyuculuğu eder ve devamlılığı sağlar. Halk orada dine değilse bile kanun yerine geçen geleneklere saygı gösterir. Konu 5. İstibdat idaresinin özelliği ile ilgili kanunlar üzerine. İstibdat idaresinin özelliği gereği, bütün yetkileri elinde bulunduran tek kişi, yürütme yetkisini de yalnız bir kişiye bırakır. Beş duyusunun birden devamlı olarak, sen her şeysin, başkaları hiçbir şey değildir dediği kişi, tabiatıyla tembel, bilgisiz olur. Sevişmekten başka bir şey düşünmez, hiçbir şeyle uğraşmaz. Devlet işlerini birçok kişinin eline bıraksa, bunların aralarında kavga çıkar. Hükümdara bağlılıklarını göstermek için hileye başvurmakta adeta yarışırlar. Bu yüzden de hükümdar idareyi yeniden eline almak zorunda kalır. Şu halde işin en rahat tarafı idareyi başlangıçta kendisiyle aynı yetkilere sahip olan bir vezire bırakmaktır. Böyle bir devlette vezirin bulunması temel bir kanundur. Dipnot: Montesquieu burada Doğu ülkelerinde uzun zaman kalmış ve bir seyahatname yazmış olan J. Chardin'in yazılarına dayanmaktadır. Gerçekten de öyle, Osmanlı İmparatorluğu zamanında sadrazamın yetkileri aşağı yukarı padişahın yetkilerine eşitti. Anlattıklarına bakılırsa papalığa seçilen bizzat kendi kabiliyetsizliğini bildiği için önce reddetmiş. Dipnot: Söz konusu olan Papa 10. Clemens'tir. 1670-1676. İsrar üzerine kabul etmiş ve bütün işleri yeğenine bırakmış. Her şeyin yolunda gittiğini görünce de şaşırmış. Ben bu işin bu kadar kolay olduğunu bilmezdim demiş. Doğu hükümdarları için de bu böyledir. Harem ağalarının yıllarca yüreklerini ve ruhlarını kemirdikleri, hatta durumlarını bile unutturdukları, mahzenden çekip çıkardıkları, tahtın üstüne oturttukları bütün o hükümdarlar önce şaşkına dönerler.